6. kasetin B yüzü, sayfa 157. Her ne kadar kendini manevi teröre boyun eğmemeye, cahilliklerinden ve akıllarının azlığından dolayı ne yaptıklarını bilmeyen insanları bağışlaması ve kendini bu alçaklıkların üstünde olması gerektiğini inandırsa da bunların yardımı olmuyor, sakinleşemiyordu. İşte olacaklar olmuştu. Ulvi düşüncelerin kendini ziyaret ettiği ve ebediyetin çizgilerini hayal gözüyle gördüğü bu yerde tüm bu düşünceleri karısının da alay ettiği sırlı işaretler çizerek ifade etmeye çalıştığı bu taş bahçede şimdi hayvancasına aşağılanmış ve tahkir edilmiş olarak oturuyordu. Acaba bu kendini elitleştirdiği ve yaşına yakışmayacak kadar saf yürekli olduğu için kaderin bir oyunu, şakası mıydı? Ne kadar da tecrübesizmiş, dünyanın böylesine acımasız ve gaddar olduğundan ne kadar da habersizmiş. İşte bu ihtiyar yaşta edepsizliği tatmıştı. Ufukta gözüken güneş ona boş, gereksiz gibi geliyordu. Hiçbir şey duymak, görmek istemiyordu. Nedense evden çıkarken eline aldığı gazeteyi açtı. Bu, Mahalli Nöbeli gazetesinin ikinci baskısıydı. Sürek avında kuşatılan bir kurt olduğuna bir daha inandı. İlk sayfada büyük başlıkla Oliver Ordock'un seçim mitinginden sonra düzenlediği basın toplantısının özeti yer alıyordu. Haber Associated Press'ten alınmıştı. Kürsüde ateşli bir konuşma yapan Ordock'un büyük hem de birkaç tane fotoğrafı yayınlanmıştı. Sayfanın tamamında onun sözleri veriliyordu. Genetik fonun Bolşevikçe temizlenmesine müsaade yok. İşte adamın nereyi hedef aldığı ortaya çıktı. Filofey Rus'tur, öyleyse Bolşeviktir. Saçma fakat çok etkili. Duvara yapıştırılan kağıtlardan birinde Burke'ün niçin KGB ajanı diye adlandırdıkları şimdi anlaşılıyordu. Hepsi aynı çirkef kaynağından geliyordu. Bunlar hakkında ne konuşmak ne de düşünmek istiyordu. İçinde ezici bir boşluk vardı. Yanı başında karısının sesini duyunca arkaya baktı. Ağlamaktan gözleri şişmiş, Jesse kendine gelmeye çalışıyordu. İşte Anthony'den acele bir faks geldi diye kocasının yanına oturdu. Anthony Younger şöyle yazıyordu. Mr. Burke, acele telefonla görüşmemiz gerekiyor. Söz konusu olan uzayla televizyon bağlantısıdır. Bunu yapabilirsek insanların da gözünü açmış oluruz. Teknik araç gereci, sizin evde kurup kuramayacağımız görüşmeliyiz. Mr. Burke, her taraftan size saldırıyorlar. Ama cesaretinizi kaybetmeyin. 10 dakika sonra telefon açacağım. Ben Deniz Anthony Younger. Burke canlandı. İşte bu iyi. Anthony işinin başında, hem de artık telefonları fişe takabiliriz Jesse. Bırak da telefon açsınlar, bundan kaçamayız. Tüm dünyadan tecrit edilmiş olarak yaşayamayız ki. Jesse haklı olabilirsin, işte bir faks daha geldi dedi. Bu mektup üniversite rektöründendi. Şöyle yazıyordu. Mr. Burke, sizin de iyiliğiniz için bugün üniversiteye derse gelmeyin. Burke, anlaşıldı, telefona gidelim dedi. O korkunç sabah Anthony Younger'ın telefon açması parlak bir ışık gibiydi. Mr. Burke, sesinizi duymaktan memnun oldum. Faks iyi bir şey ama sesinizi duymak daha da iyi. Tabii, kesinlikle diye Burke cevap verdi. Eşim Jesse'nin selamları var Anthony. Çok iyi, ona da teşekkür ederim. Galiba bugün görüşeceğiz, bu çok önemli. Şimdi iş sana kalmış. Anthony, ne öneriyorsun? Senin gece faksların bizi cam köşkte hapis olmaktan kurtardı. Kusura bakma. Kendi kendimle alay ediyorum. Şimdi ne olacak? İyi gelişmelerin olacağını ümit ediyorum. Bir faaliyet programı oluşturduk. Ama haberiniz olsun diye önce şunu söylemek istiyorum. Şu an sizin gazeteye gönderdiğiniz makale uzaya Filofey'e gönderilmek üzeredir Mr. Burke. Ben bunu birkaç dakika sonra kesin öğrenirim. Bu sadece Filofey'i dünyadaki ilk uzay genetiği meslektaşı ile tanıştırmak amacıyla yapılmamıştır. Evet, şu andaki belki de Filofey sizin makalenizi okuyor olmalı. Biz Filofey'in ve sizin katılacağınız bir uzay bağlantılı program ve basın toplantısı düzenlemeyi planlıyoruz. Sevgili Anthony, bu müthiş güzel bir fikir ama tüm bunların nasıl gerçekleşeceğini tasavvur etmiyorum. Hem de bu kadar kısa bir zamanda. Bu konuda telaşlanmayın Mr. Burke. Ben yalnız değilim. Benim iyi arkadaşlarım, sağlam tanıdıklarım var. Aynı zamanda Tribune gazetesi de bizim tarafta ve kendini kurtarmak için hareket ediyor. En önemlisi ise
tüm televizyon kanalları, bütün dünyanın ilgisini çekecek süper bir şov gibi. Bu programın yapılmasında istekliler ve artık şimdiden bu buz pateni yapanların sırtından kazanacakları muazzam geliri hesaplıyorlar. Bunun için de hiç durmadan çalışıyorlar. Anlamadım. Buz pateni yapanlar da kim? Affedersiniz. Belki de aptalca bir kıyaslama oldu. Kaygan buz üzerinde olan biz. Ama şimdi bunu konuşmayalım. Özür dilerim, kesmek zorundayım. Zaman çok az. Konuşmamı arabadan sürdürürüm. Size Narbera'ya geliyoruz. 4 kişiyiz. Ben ve NASA'da çalışan uzay operatörü 3 genç, böylece 4 kişi ve 2 arabaylayız. Arabalardan biri teknik araç gereci taşıyan kapalı cip. Devamını yolda gelirken anlatırım. Yaklaşık 40 dakika, belki de daha erken sizi Narbera'ya alacağımızı düşünüyoruz. Eğer haritadan doğru anladıysam sizin eviniz konferans süpermarketinden yarım mil mesafede, değil mi? Evet, 3 sokak sonra. Tamam, böylece biz çıkıyoruz. Ama yalnız gülmeyin. Ben operasyonun karargah başkanıyım. Filofey uzay marşalı, siz ise, ben ise Jesse'nin albayıyım, diye Burke espri yaptı. Bir dakika Anthony. Anlıyorum. Zaman az ama şimdiden şartımı kabul et. Uzayla evim arasındaki bağlantının bütün masrafı bana ait. Geç kaldınız Mr. Burke. İlgili televizyon şirketleri her şeyi finanse edecekler. Onların da kendi planları var, rahatsız olmayın. Ben de bir şeyler beceriyorum. Babam tanınmış bir avukattı. İşin bu tarafını düşünmeyin. Cassandra embriyonları, Filofey'i düşünün. Orada kuda, diye ekledi Burke. Hem de ilk sırada. O da savaş bayrağı açmış bu konuda. Yolda arabadan konuşurum. Evet Mr. Burke, özür dilerim ama size ve eşinize evden dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Süpermarkete bile gitmeyin. Dikkatli olun. Hiç olmasa bugün. Biz her şeyi kendimiz getiririz. Çıkıyoruz. Az sonra o arabadan telefon açtı. İki telefon konuşması arasındaki bu küçük zaman kesimi Burke çiftine sonsuzmuş gibi geldi. Sanki eşyalarla birlikte trene binmişsin ve şu ana kadar olan her şey arkada kalmış, ufukta yok olmuş, tren ise bir türlü yerinden kıpırdamıyor. Onlar ansızın hayatlarının başka, daha sert iki olay arasındaki dakikalarla ölçülen bir hız kazandığını, bir dönüş noktasına vardıklarını anladılar. Bu herhangi belirsiz, sırlı bir kader değil. Kendilerine çok yaklaşmış, düşman güçlerin fikir ve hareketlerinin belirlediği bir kaderdi. Biz artık otoyola çıkıyoruz. Trafik normal, sıkışıklık yok. Zamanında varacağız. Şimdi de iş konuşalım, dedi Anthony Younger. Dinliyorum Anthony. Ben olaylara nasıl cereyan ettiğini bilmek istiyorum. Biliyorsun, biz Jesse ile kendimizi tecrit ettik. Hatta televizyon ve radyoyu bile açmıyoruz. Mr. Burke, küçümsemeyeceğim durum çok ciddi. Her yerde, bütün ülkelerde aynı manzaranın kitlesel protestoların olduğunu bilmelisiniz. Burke kendi kendine mırıldandı ve sonra, Anthony, anladığım kadarıyla insanlar Cassandra embriyonlarını bir objektif, gerçek olarak kabul edecek durumda değiller. Evet, bu ağır bir psikolojik darbedir ve bütün eski hayat kurallarının değişmesini talep ediyor. Öyleyse en iyisi reddetmek, şüphe yılanının kafasını ezmek daha makbul görünüyor, dedi. Kesinlikle öyle. Ben bu durumu şöyle kıyaslamak isterdim. Bir köprünün, örneğin San Francisco'dan Körfez üzerindeki köprünün yapısında bir arıza oluşmuş ama hala üzerinden geçilebildiğini düşünelim. İşte buna kim önem verecek? Herkes daha fazla, daha çabuk yük geçirmeye çalışacak. Sonrasını ise kim düşünürse düşünsün, şimdi yolda gelirken biraz zamanımız var. Direksiyondaki operatörlerden birisidir ve ben rahatça konuşabilirim. Ve ben sizin dikkatinizi bir meseleye çekmek istiyorum. Siz gereken neticeyi çıkarın. Ben gazetelere göz attım. Radyoyu dinledim. Televizyonları seyrettim. ve Filofey'in buluşuyla ilgili iki aşırı saldırgan cereyanı varlığına kanaat getirdim. İlk önce milliyetçi düşüncelere dokunulmuştur. İsrail de bunu Yahudilerin genetik fonunu yok etme teşebbüsüyle değerlendiriyorlar. Keşif ışınlarına karşı bir kalkan yapma, Filofey ışınlarını nötralize eden bu yöntem bulma çağrıları yapılıyor. Rusya'da protesto hareketleri Filofey'i hemen uzaydan geri çekmeyi talep eden güçlü gösterilere dönüşmüş. Onlar, Filofey hiç de rahip değildir. Bir tane perestroika bize yeter. Bu gaydar reformlarından bıktık. Rus halkının genetik perestroikasına yol vermeyiz. Filofey uzaydaki Gorbaçov'dur. O Amerika'ya hizmet ediyor. O Rusya'yı çökertmek istiyor diyorlar. İşte ihtiraslar böylesine ateşlenmiştir. Robert Burke heyecanlandı. Bu çok acı, bunu duymak benim için çok ağır. Ne yapmalı? Ama siz devamını dinleyin. Çin'de tehlikeyi başka bir şeyde görüyorlar. Onların fikrince bu onların demografik üstünlüğünü yok etme yöntemidir. Orada demografik kültivasyona yol vermeyiz sloganını geliştirmişler. Hindistan'da ise Kassandra damgasının üzerine kendi alınlarının ortasına çizdikleri benek ile kapatma çağrısı yapılıyor. Burke şaşkınlıkla, "Vah vah, neler oluyor Anthony?" dedi. Ama beni asıl şaşırtan başka bir durum. "Mr. Burke, bakalım şuna ne diyeceksiniz? Hamburg'da meşhur liman fahişeleri ve pezemekleri çılgınca protesto gösterileri yapmışlar. Sicilya'da mafya Palermo kordonunda büyük halk yürüyüşü düzenlenmiş. Latin Amerika'sında özellikle uyuşturucu tarlaları bölgesinde kalabalık mitingler olmuş. Porno sanayi ile ilgisiz kalmamış, onlar da protesto etmişler. Evet, terörist örgütler, her türlü devrimciler, hepsi buna karşı. Filofey'e elleri erişseydi onu, ayrıca çeşitli ülkelerdeki askeri çevrelerde pek hoşnut sayılmazlar. Hiç anlaşılmayan bir husus ise kovboy filmleri yapımcılarında bu protestolarına katılması. Robert Burke cevap verdi. Görüyor musun Anthony? Burada bana göre korporatif profesyonel sürü çıkarları kendini gösteriyor. Her sürü yaşamak ve çoğalmak istiyor. Ben böyle görüyorum. Cassandra damgası ise bu yolda büyük bir engel. Çünkü zamanla toplumda bu gruplara duyulan ihtiyaç yok. Ve onlar işsiz kalacaklar. İşte bunun için de kendini koruma içgüdüsü devreye giriyor. Birçokları tehlikeli durumu hissediyor. Onları anlıyorum. Alo, alo Anthony. Kötü duyuluyor. Ben çok iyi duyuyorum. Siz devam edin. Bu çok ilginç bir yaklaşım. Evet, şimdi daha iyi duyuluyor. Devam ediyorum. Eğer Filofey'in buluşunun etkisiyle insanlığın mentalitesi değişirse, insanoğlu kendine başka gözle bakarsa ve embriyonların sesine kulak verirse, bir ferdin olumsuz hareketlere yönelmesi oldukça azalır. İşte o zaman toplumda talep olmadığı halde hiç kimse pezevenklik yapmayacak ve değil Hamburg fahişelerine her türlü fahişeye de ihtiyaç olmayacak. Aynı durum mafya, eşkıyalık, cinayetler için de geçerli. Çünkü bunlar birbirleriyle bağlantılı. Cassandra damgasını bir ayıp değil, uyarı işareti, insanları mükemmelleşmeye iten bir etken olarak gören nesillerin tedbirleri sonucunda ferdin kötülük yapmaya olan genetik meyli yok olursa, o zaman şimdi yaşanan buhran mazur görülebilir. Bazen kendi kendine soruyorsun. Mr. Burke, bütün bunları uzayla canlı bağlantıda söyler misiniz? Niçin olmasın? Ama esas mesele beni duymak ve dinlemek isteyecekler mi? Senin de demin anlattığın protestocular kendi gözlerinde değer kaybetmekten, statülerinin bozulmasından korkuyorlar. Çünkü istikbalde kökten düşünce değişikliği olacak. Ve bunun sonucunda Cassandra embriyonlarında bu kadar korkutan hayat kötülükleri ve bütün ahlaksızlıklar ortadan kalkacak. Hem de şuur değişikliği, iyi ahlak düşüncesiyle değil, hayatta kalmanın ve terakkinin tek yolu olarak gerçekleşecek. Şu an bunu hayal etmek bile imkansızdır. Mr. Burke, ilk hatırladım. Artık çeşitli dini toplulukların protesto gösterileri ile ilgili bir hayli haber geliyor. Bu zaten bekleniyordu. Cassandra damgası aynı derecede her şeyi ve herkesi ilgilendiriyor. Bu açıdan Cassandra embriyonlarının tepkisi evrenseldir. İnsanları gruplara, bloklara, akımlara, kendininkiler ve yabancılara ayıran ve bu bölünmüşlük ve karşıtlık zemininde asalaklık eden güçler için Cassandra embriyonları bir engel teşkil ediyor. Onlar sadece bir tarikat için değil, hepsi için umumi bir engel ve fesattır. Bu güçler tüm dillerde ve lehçelerde Filofey'i buluşunu karalayacaklar. Bu bakımdan bence garip bir şey yok. Size tamamıyla katılıyorum Mr. Burke. Bu konuşma birçok şeyi biraz daha iyi anlamama yardım etti. Özür dilerim. Bir dakikalığına konuşmayı kesmek zorundayım. Beni şifreli telefonumdan acil arıyorlar. Hayır hayır, siz kapatmayın. Şimdi ne olduğuna bakar ve konuşmamıza devam ettiririz. Alo, alo, ne haber? Öyle mi? Bak sen, bu çok iyi. Tamam, anladım. İş başına. Mr. Burke, özür dilerim. Gelen haberlere göre durum kötüleşmeye devam ediyor. Şimdi polise telefon açmanızı ve süpermarket tarafından evinize doğru bir grup proto sürücünün geldiğini haber vermenizi rica edeceğim. Büyük olasılıkla evinizin önünde bağırışacak ve sizi protesto edecekler. Tamam Anthony. Ben şimdi polise haber veririm. Eşim daha önce de bunu yapmamı istiyordu. Her nedense ben hep sonraya bıraktım. Sabah erkenden evimizin duvarlarına her türden pankartlar yapıştırmaya başlamışlar. Jesse şimdi polise telefon açar. Evet Mr. Burke. Bu önlem çok yerinde olabilir. Bu arada makalenizin yayınlandığı Tribune gazetesini okurları dağıtmaya başlamışlar. Yıldırım baskı. Öyle mi? Demek gazeteciler zamanı boşa harcamamışlar diye Robert Burke heyecanla cevap verdi. Tabii, siz tanınmış bir futurologsunuz ve sizin her sözünüz şimdi altın değerinde. Makalenizin nasıl bir tartışma doğuracağını şimdiden tasavvur ediyorum. Bu hem de Ordok'a yapılan ilk ve tek ateş olacak. Saklamıyorum. Bu beni çok üzüyor. Sizin tutumunuzu paylaşan birçok kişinin, bunların sayısı az da değil, bulunduğuna inanamıyorum. Basma kalıp düşünmeyen aydın insanlar, Cassandra embriyonları gibi olağanüstü bir olay hakkında düşünemeyebilirler. Çünkü bu, kendi kendimizi idrak etme yolunda bir dönüş noktasıdır. Tabii, tarih boyunca böylesine hiçbir şey oldu mu? İlk bakışta bu olayı anlayan herkesin, İlkbahar kuşları gibi dallarda ötmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ama maalesef ben bundan çok eminim. Aydın kesimin büyük çoğunluğu her şeyi yıkan bu selin enine çıkmaya cesaret edemeyecek. İşte sana elit aydın. Kitleye karşı gitmez, sesini çıkarmaz ve bir köşede beklemeyi tercih eder. Ordok ise bu arada elinde meşale koşuyor, akıllarda ve kalplerde tüm dünyayı saran bir yangın çıkarıyor. Ayak takımını hükmü altına alıp ayaklandırıyor. Herkes sürü oluşturmuş ve harekete geçmek için sabırsızlanıyor. Eğer fahişeler bile düzenli bir gösteriye çıkmışlarsa diğerlerine ne denilebilir? Anthony affedersin. Yaşça büyük olarak sözünü kesmek ve yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Hala gençsin. Fahişeler hakkında konuştuğun zaman sana gülünç geliyor, anlıyorum. Ama bana göre bu çok acı bir olay. Tabii ki tüm zamanlarda onlar kendi mesleklerine uygun davranmışlar. Ama böylesi, yani fahişelerin sürüyle bir protesto mitingine katılmaları, affedersin, hiç görülmemişti. Fahişelere has mesleki arsızlık ve kendine güvene rağmen bu zavallılar da şimdi hayat şartlarına bağlılıklarını hissetmişler. Aslında Cassandra damgası genetik saksılarda mahvedilmiş bu çiçekler için bir ağıttır. Onları da diğerleri gibi isyan etmeye iten siyasi pezevenklerdir. Fikrimce şu an Ordok şişeden salıverdiği cini kendisi bile kontrol edemiyor. Bunun örneği gözümüzün önünde. İşte yol üzerinde olanlara bakıyorum. Bizi sollayarak geçen arabaların çoğunun asıl size Nayberi'ye gittiğinizi görüyor ve anlıyorum. Arabadakilerin ise aşağı yukarı hepsi tıpkı benim gibi telefona bir şeyler bağırıyorlar. Yüzlerindeki ifade iyi şeyler vaat etmiyor. Her bir araba tıka basa dolu. Aldığım bilgiye göre süpermarketin yanında park yerinde toplanacaklarmış. Evet Anthony, bu gibi toplantılar için orası çok müsaittir. Ama sadece orada olmuş olsaydı, affedersiniz, beni yine çağırıyorlar. Alo, dinliyorum. Evet, ben Anthony Younger, dinliyorum. Anlaşıldı, evet evet, anlat, dinliyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Çok iyi, devamlı bana bilgi ver. Tamam, okey, Mr. Burke şimdi bildirdiler. New York sokaklarında kalabalık gösterici gruplar yürüyor. Birleşmiş Milletler binası önünde özellikle çok kalabalıklar. Polis çok zor engelliyor. Göstericiler, Filofey'in uzaydan kovulması için karar alınmasını talep ediyorlar. Bu artık uluslararası bir olay oldu. İlginçtir ki kalabalığın önünde son günlerde Cassandra damgası ile işaretlenmiş hamile kadınlar yürüyor. Alınlarını boyamış ve bakınız Cassandra damgası diye damgalamışlar, bizi kurtarın yazılı pankartlar taşıyorlar. Birçok erkek ve kadın da onlarla aynı fikirde olduklarını göstermek için alınlarına çapraz çizerek yürüyor. İşte durum böyle. Evet Anthony, ne demeli? İyi bir şey yok. Görüşünce tartışırız. Az sonra orada olacağız. Önemli olan teçhizatı ayarlamak, Filofey ile bağlantı kurmak ve birlikte düşünmek. Bekliyorum Anthony. Artık evin yanından sesler duyuyorum. Jesse garajı kapamaya gitti. Pencereden bazı kimselerin havuzda taş attığını, terbiyesizlik yaptığını görüyorum. Şimdilerde polisin geleceğini ümit ediyorum. Bekliyorum. Ha, iyi ki hatırladım Anthony. Filofey ile bağlantı kurmaya ne kadar zaman gerekiyor? Çocukların söylediğine göre 1 saat. Belki biraz daha fazla. Biz gelince belli olur. O zaman Filofey ile karşılıklı konuşabilirsiniz. Aldığım bilgiye göre makalenizi faksla almış, basın toplantısını nasıl yapacağımızı, strateji ve taktiğimizle görüşmeliyiz. Gelince detaylı konuşuruz. Az sonra oradayız, bekleyin. Sokaktaki gürültü giderek artıyordu. Arabalardan çıkanların ve süpermarketin yanında park yerinden yayan gelenlerin acele ettiğini pencereden görmek mümkündü. Duvarın yanında ağaçların altında toplananlar heyecanla bir şeyler konuşuyor, boya ile yazılmış sloganları ve pankartları başları üzerine kaldırıyorlardı. Tüm pankartlar aynı konuda ve tehditkârhaneydi. Yalancı, bilimin gudubetinin ininde ezelim. Profesörün alnına ateşle Cassandra damgası vuralım. İnsan haklarını çiğneyen kendi haklarını kaybeder. Bilim teoristine katlanmak zorunda değiliz. Burke, iblisin yardımcısıdır. Filofey ve Burke aynı dar ağacına ve daha neler neler. Burke heyecanla bu insanların kim olduğunu düşünüyordu. Niçin hep birlikte buraya geldiler? Birbirlerini hiçbir zaman görmemişlerdi. Varlıklarının bile farkında değillerdi. Şimdi o an gelmiş ve bir arada toplanmışlardı. Onlar siyahlar ve beyazlar, erkekler ve kadınlar, gençler ve ihtiyarlar, sokakta bağırışıyor ve meçhul bir şey bekliyorlardı. Bazıları yanında hoparlör, fotoğraf makinesi ve kamera getirmiş, bazıları ellerindeki cep telefonlarından başka bir yerde bulunanlarla konuşuyorlardı. Eskiden bu güç hakkında tarihi araştırmalar ve teorik makalelere göre fikir yürütülüyordu. Ayrıca seyrettiği resim eserlerinde, tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde sanat adamlarının tasvir etmeye ve önceden tahmin edilemeyen davranışlarının sebebini anlamaya çalıştıkları kalabalığın bu insanlar olduğunu inanamıyordu. İşte onlar sürüyle gelenler buradalar. Onlar duvarın dibinde durmuşlar ve pencereden yüzlerini seyretmek mümkün. Acaba ne yapmak istiyorlar? Hangi arzuyla yanıp tutuşuyorlar? Amaçları ne? Saint Bartholomew gecesinde yakılan ve bayrak yarışı gibi süregelen meşale görünmeden onların ellerini yakıyor. Ayakları Roma isyanlarının kanlı kaldırım taşlarına takılıyor ve başları üzerinde zehirini bırakmaya çalışan muazzam arı oğlunun uğultusu duyuluyordu. Suçları mı, belaları mı veya bilinmez gizli bir vebalı güç mü onları ceza olarak buraya toplamıştır? Onlara henüz yakın geçmişte sevgili hührerlerinin meydanlarda gördükleri zaman yüz binlerce gırtlaktan çıkan hayranlık ve sadakat bağırtılarıyla gökleri sarsan, onun parmağının bir işaretiyle dize kadar kana batarak kuzeye ve güneye, batıya ve doğuya saldıran bu insanlara da ne söylenebilirdi? Onlara henüz yakın geçmişte idrarlarını tutamayacak kadar çok sevdikleri liderlerinin yüzünü hiç değilse gözlerinin ucuyla görebilmek ve hemen onunla birlikte idam ve kan tarlalarının üzerinde ölüm uçuşuyla geçerek öbür dünyaya gitmek için Stalin'in tabutu önünde birbirlerini ölümüne çiğneyen insanlara ne söyleyebilirdi? Onlara henüz dün Tahran havaalanında linç edilmekten kaçan, İran Şahı'nın havalanmayı zor başarmış uçağının önüne koşan ve tekerlerini yakalamaya çalışan insanlara ne söyleyebilirdi? Delirmiş kalabalık uzun süre uçuş pistinde koşmuş, havalanan uçağın ışıkları yükseklerde yanıp sönmüş, gerçekleşmeyen intikam hissiyle tutuşan insanlar çıldırmış ve şu uçağı hemen geri getirmesi için Allah'a yalvarmışlardı. İşte aynı kalabalık şurada. Onun evinin kapısında, yeni bir yol ayrımındadır. O, pencerenin önünde, Jesse'nin yanında durmuştu. Konuşmaları bir yönüyle havasız boşlukta uçuşu hatırlatıyordu. Bak Robert, onlar şaka yapmıyorlar. Kesinlikle. Ne yapalım? Ortaya çıkmayalım. Yanlarına gitmeyelim. Neler diyorsun, çıldırdın mı? Evet, onlardan saklanmadığımı anlamalılar. Şunu bilmelerini istiyorum. İsyan genetik gerilemeyi durduramaz. Tam tersi güç kullanmak kıyamet gününü biraz daha yaklaştırır. Onlara Cassandra damgasının kaderinin bize yaptığı bir çağrı olduğunu söylemek istiyorum. Cassandra embriyonlarının her işareti hepimizi ilgilendiriyor. Bunu anlarsak çıkış yolumuz, şansımız var demektir. İleride ne olduğunu görmek için geriye bakmalıyız. Çok güzel ama tüm bunları kimlere anlatmak istediğini önce bir düşün Robert. Bu üniversitede verdiği konferans değil. Seni kim dinleyecek? Buraya bunun için gelmediler. Ne yapayım, başka çarem yok. Nasıl olur? Kendinden de söylüyorsun şimdi, Anthony gelecek. Uzayla bağlantı kuracak ve sen Filofey ile görüşerek her şeyi tartışabileceksin. Akşam ise Filofey ile bir basın toplantısı yapar, kendi görüşlerinizi açıklarsınız. İnsanların sizi anlayacağını, onların kötülüğü değil, iyiliğini istediğinizi göreceklerini ümit ediyorum. Seni dinlediğim sürece sana katılıyorum Jesse, ama dinlediğim sürece. Burada toplanan insanlar basın toplantısını beklemeyecek. Onlar hemen boşalmak, bir şeyler yapmak istiyor. Kendin bak, gelmeye devam ediyorlar ve sayıları çoğaldıkça daha da saldırgan oluyorlar. Geç olmadan onlarla konuşmalıyım. Bilmiyorum Robert, kendini riske atıyorsun. Riske atıyorsun da ne demek? Filofey'in buluşu hakkında ne düşündüğümü onlara anlatmak zorundayım. Bunu kendi makalende yaptın zaten. Bu yetmez. Belki de bu hiç mesabesinde kalır. Bu insanlar gazete okumaz. Robert bak ne yapıyorlar. Senin resimlerini yakıyorlar. Resimlerimi mi? Ben bir siyasi lider miyim? Bak senin resminin fotokopisi. Ne söyleyebilirim ki? Kağıdı yaktıklarını üzülüyorum. Ama polis nerede? Polis ne yapabilir ki? Polis gelmiş. İşte üçü kapının yanında duruyor. Onları görmedin mi? Sadece üç kişi mi? O zaman niçin susuyorlar? Ne yapabilirler ki? Birileri birilerinin resmini yakmaktan hoşlanıyor. Bütün mesele bu. Kaç defa televizyonda benzer şeyler seyrettim. İşte gerçeği. Bir defasında Hindistan'da olduğu gibi, kesinlikle oradaki gibi. Ah Anthony, çabuk gelseydin. Ne düşünüyorsun? Niçin gelmediler? Bilmiyorum. Bu saatlerde trafik tıkanıyor. Kendin de biliyorsun. Sustular. Ne oturmak, ne ayakta durmak, ne konuşmak. Sadece susmak istiyorlardı. Bu sırada kalabalık uğuldadı, kıpırdadı ve sanki emir almış gibi hep beraber "Burke hesap versin, Burke hesap versin" diye bağırmaya başladı. Bağırtılar artıyor, nefretle doluyordu. Durum çekilecek gibi değildi. İnsanlar Robert Burke'in yanlarına gelmesini talep ediyordu. Nereden çıktıysa alınlarını boyamış bir grup kadın çıka geldi. Onlar Tribün gazetesinin yeni baskısını ellerinde sallayarak bağırmaya başladılar. 6. kasetin B yüzü sonu, sayfa 170.